Ayrım 31, sayfa 346. Victor hiçbir şey söyleyemedi. Sessizce oturup ifadesi kendisine ele vermesin diye yüzünü iyice eğmişti. Sadece vücut dili bile kaderine razı olduğunu gösteriyordu. Onlar yaprak değil Doktor Banks. Onlar ölü kuşlar. Karga sanırım. Bakın fotoğrafın kenarında 3 tane var. Bunu nasıl açıklarsınız? Umurumda bile değil der gibi omzunu silkti. Belki silahla vurmuşlardır. Polis silahla ateş edildiğine dair bir şey bulamadı. Binada tek bir kurşun deliğine rastlanmadı. Boş kovan yok. Kurbanların hiçbirinde vurulduklarına dair bir iz yok. Rapora göre birçok kişinin kafatası ezilmiş, parçalanmış. Onlar uykudayken sanki kafalarına golf sopalarıyla vurulmuş gibi. Ben de öyle olduğunu sanıyorum. O zaman kuşları nasıl açıklarsınız? Herhalde birileri çatıda duran kargaların kafasına vurmamıştır, değil mi? Nereye gelmek istediğinizi kestiremiyorum. Kuşların bununla ne gibi bilgisi olabilir? Kimse kafalarına sopayla vurmamış. Kimse onlara ateş açmamış. Victor belki dumandan zehirlenmişlerdir diye homurdandı. Köye saldırmadan önce ölmüş kuşlar. Sadece kuşlar değil, her şey ölmüş orada. Kuşlar, kümes hayvanları, keçiler, insanlar. Hareket eden, nefes alıp veren tek bir canlı yokmuş ortalıkta. Yaşayan her şey temizlenmiş bölgeden. Victor'un buna verecek cevabı yoktu. Rizzoli öne doğru eğilip tam gözlerinin içine baktı. Bu sene Octagon kimyasallarından ne kadar bağış topladınız Doktor Banks? Victor bardağı dudaklarına götürüp biraz su içerek oyalandı. Ne kadar Doktor Banks? 10 küsür milyon gibi. Crow'a baktı. Eğer sakıncası yoksa biraz daha su alabilir miyim? 10 küsür milyon mu? Dedi Rizzoli. Biraz arttırıp 85 milyon dolar desek mi mesela? Olabilir. Ama bu olaydan bir sene önce size bağış filan yapmamışlardı. Ne değişti ki birden? Birden melek mi kesildiler? Onlara sormanız lazım. Ben size soruyorum. Gerçekten biraz daha su içmek istiyorum. Crow içini çekip boş bardağı aldı ve dışarı çıktı. Şimdi odada yalnız Rizzoli ve Victor kalmıştı. Rizzoli ona sanki kafa atacak kadar yaklaşıp ''Her şey para için değil mi?'' dedi. ''85 milyon çok fazla miktarda bir rüşvet. Octagon herhalde çok kaybetmiş olmalı ve siz de onlarla işbirliği yaparak acayip miktarda bir paranın üzerine oturmuşsunuzdur herhalde.'' ''Hangi konuda işbirliği yaparak?'' ''Sessiz kalarak, sırlarını saklayarak.'' Rizzoli başka bir dosya çıkarıp Victor'un önüne itti. ''Böcek ilacı üreten bir fabrikaları vardı Bara köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Octagon bu tesislerinde binlerce ton metil zosiyant depoluyordu. Geçen sene bu tesisi kapattıklarından haberiniz var mıydı? Tam da Bara'ya yapılan saldırıdan sonra. Bütün çalışanlara yol verildikten sonra tesisin üzerinden buldozerle geçildi. Güya terörist saldırılarından korktukları içinmiş. Ama herhalde buna siz de inanmıyorsunuz öyle değil mi? Size söyleyecek başka bir şeyim yok. Köyde katliam falan yapılmadı. Köy terörist saldırısına da uğramadı. Rizzoli durdu ve yavaşça ''Orada endüstriyel bir felaket yaşandı.'' dedi. 20. Victor Rizzoli'ye bakmadan öylece oturuyordu. ''Bofal adı size bir şey hatırlatıyor mu?'' diye sordu Rizzoli. Cevap vermeden önce şöyle bir durakladı Victor. Tabii ki hatırlatıyor. Bize bildiğiniz her şeyi anlatır mısınız? Hindistan'da Buffalo'da Union Carbide diye bir firmada 1984 yılında bir kaza olmuştu. Kaç kişinin öldüğünü biliyor musunuz? 1000 küsür galiba. 6000 kişi, dedi Rizzoli. Union Carbide adlı böcek ilacı üreten firmaya ait tesislerden gece yarısı başlayan zehirli gaz sızıntısı sonucu 6000 kişi öldü. Yüz binlerce kişi de yaralandı. Hayatta kalanlar ve şahitler sayesinde olay saklanamadı. Hasır altı edilmesi imkansızdı. Başını eğip fotoğrafa baktı. Aynı Bara'da olduğu gibi. Size değişik bir şey söylemeyeceğim. Orada değildim. Hiçbir şey görmedim. Ama eminim ki neler olup bittiğini tahmin edebiliyorsunuz. Tesislerde çalışanların isimlerinin bir listesini bekliyoruz Octagon'dan. İçlerinden biri mutlaka konuşacaktır. İçlerinden biri mutlaka bunu teyit edecektir. Gece vardiyasındaydılar ve içlerden bazıları uzun çalışma saatlerinden sonra yorgun düşmüştü muhtemelen. Belki de bir tanesi uyuklarken yanlışlıkla kafasını şalterlerden birine çarpmıştı. Sonrası da malum tabii. Puf! Zehirli gaz havaya yükselir ve rüzgarlarla yayılır. Durdu. Metil izosiyanatın insan vücuduna verdiği zararı biliyor musunuz Doktor Banks? Tabii ki biliyordu, bilmesi lazımdı. Ama Rizzoli'ye cevap vermedi. Korkunç derecede tahribat yapar. Birazı insan vücuduna değse deriyi yakabilir. Soluğundan hava yollarına, akciğerlere yaptığı tahribatı siz düşünün artık. Hemen öksürmeye başlarsınız. Boğazınız acır. Başınız fırıl fırıl döner. Sonrasında nefesiniz tıkanır. Düzensiz nefes alıp vermeye başlarsınız. Zira gaz kelimenin tam anlamıyla mukozayı yiyip bitirmektedir. Akciğerler sıvıyla dolar ve tabiri caizse akciğer kendi içinde boğulur. Buna akciğer ödemi denir. Kendi salgılarınızla boğulursunuz Doktor Banks. Ama eminim doktor olduğunuz için siz bunları benden daha iyi biliyorsunuzdur. Başını eğdi Victor. Oksakon'dakiler de biliyordu tabii. Çok geçmeden korkunç bir hata yaptıklarının farkına vardılar. Metil izosiyanatın havadan daha ağır olduğunu ancak bölgelerde birikeceğini biliyorlardı. Hemen kimyasal tehlikenin ulaşabileceği bölgeye, vadideki cüzdanlar köyüne gidip durumu kontrol ettiler, yani Bara köyüne. Ve tabii ölülerle karşılaştılar. İnsanlar, hayvanlar, bütün canlılar ölmüştü. 100 kadar ölü. Ve bu ölülerin sorumlusunun kendileri olduğunu çok iyi biliyorlardı. Sanırım belada olduğunu da. Cinayet suçuyla yargılanacaklardı. Bir sürü tutuklama olacaktı. Peki, sizce ondan sonra ne yaptılar Doktor Banks?
Bilmiyorum.
Paniğe kapıldılar tabii. Siz olsaydınız da aynen onlar gibi paniğe kapılmaz mıydınız? Problemi ortadan kaldırmak istediler. Hiç böyle bir şey olmamış gibi saklamak. Peki ortada bu kadar delil varken nasıl saklanabilirlerdi? 100 tane cesedi nereye saklayabilirlerdi ki? Köyü yok edemezdiniz. Ayrıca bir de ölüler arasında iki Amerikalı hemşire vardı. Akıbetini bir gün birileri mutlaka araştırırdı. Hepsi birden görülsün diye fotoğrafları masaya yaydı. 3 görüntü. 3 ayrı ceset yığını. Onları yaktılar, dedi Rizzoli. Yanlışlarını bir şekilde örtbas etmek zorundaydılar. Hatta oraya gelecek müfettişleri yanıltmak için birkaç kafatası kırdılar. Barada olanlar bir cinayetle başlamadı Doktor Banks. Ama daha sonrasında o gece işlendi tüm cinayetler. Victor sandalyesini geriye itti. Tutukluysam söyleyin dedektif. Çünkü artık gitmek zorundayım. Uçağımı kaçırmak istemem. Bir seneden beri bunları biliyordunuz değil mi? Ama sessizliğinizi korudunuz çünkü Octagon size oldukça yüklü miktarda rüşvet vermişti. Böyle bir felaket onların mevcut mallarının kaybı ve dağma masraflarını saymazsak yüzlerce milyon dolarlık tazminata mahkum edebilirdi. Ayrıca tabii cezai kovuşturmalarda cabası. Sizi satın almak onlar için en ucuz seçenek oldu. Yanlış kişiyle konuşuyorsunuz, söyledim size, ben orada değildim. Ama neler olup bittiğini biliyordunuz. Orada olup bitenleri bilen sadece ben değilim. Size kim söyledi Doktor Banks? Nasıl öğrendiniz? Zoli masadaki fotoğraflara bakan Victor'a yaklaştı. Belki bize doğruları anlatırsanız San Francisco'ya giden uçağınızı da kaçırmazsınız. Bir süre önüne dizilmiş fotoğraflara bakarak hiçbir şey söylemeden öyle de durdu Victor. O aradı beni, dedi sonunda. Haydarabad'dan. Rahibe Ursula mı? Evet anlamında başını salladı. Olaydan 2 gün sonraydı. O aramadan önce Hint yetkililerden köye bir baskın düzenlendiğini, hemşirelerimizden ikisinin öldürüldüğünü öğrenmiştim. Terörist bir saldırı olduğuna inanıyorlardı. Rahi Borusla size başka bir şey anlattı mı? Evet, ama onunla konuştuktan sonra ne yapacağımı bilemedim. Sesinden çok korktuğu ve tedirgin olduğu anlaşılıyordu. Fabrika doktoru ona sakinleştirici vermişti. Sanırım bu ilaçlar kafasını daha da fazla karıştırmıştı. Size tam olarak ne dedi? Soruşturmada yanlış bir şeyler olduğunu, insanların ona gerçeği söylemediğini, Octagon'a ait tankerlerden birinde boş yakıt kapları görmüş. Bunu polise söylemiş mi peki? O an içinde bulunduğu durumu anlamanız lazım. O sabah baraya döndüğünde gördüğü manzarayı düşünürseniz, tanıdığı insanların yanık cesetlerini gördüğünde kendisini nasıl hissetmiştir acaba? Tek kurtulan oydu ve fabrika işçileri etrafını sarmıştı. Sonra polis geldi. Birini kenara çekip yakıt bidonlarını gösterdi. Herhalde olayın ciddi bir şekilde soruşturulacağını sanıyordu. Ama hiçbir şey yapılmadı değil mi? Başını salladı Victor. İşte o zaman korkmaya başladı. O zaman polise güvenemeyeceğini anladı. Peder Dolin onu köyden alıp Hayradabad'a götürmeden önce beni aramadı. Çünkü kendini güvende hissetmiyordu. Peki sonra ne yaptınız yani rahip Ursula sizi aradıktan sonra? Dünyanın öteki ucundan ne yapabilirdim ki? Yapmayın Doktor Banks. San Francisco'daki ofisinizde oturup hiçbir şey yapmadığınıza inanmam. Böyle bomba gibi bir haberi duyup boş verecek tipte bir değilsiniz siz. Ne yapmam gerekirdi sizce? Sonunda yaptığınız şeyi. Ne peki? Bir telefon kayıtlarınıza bakalım istersiniz. Şuralarda olacaktı. İşte buldum. Cincinnati'yi aramışsınız. Octagon şirketinin genel merkezini. Tabii ki arayacaktım. Yetkililere köyde ölen ilk gönüllü hemşiremiz olduğunu söyledim. Orada kimle konuştunuz? Bir adamla. Başkan yardımcısıydı sanıyorum. Adamın adını hatırlıyor musunuz? Hayır. Howard Redfield olabilir mi acaba? Hatırlamıyorum. Ona ne söylediniz? Victor kapıya doğru baktı. Neden su bu kadar gecikti? Ona ne söylediniz Doktor Banks? Victor içini çekti. Ona Bara katliamı ile ilgili bazı dedikodular dolaştığını ve fabrikalarında çalışan bazı kişilerin bununla ilgili olabileceğini söyledim. Bana bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmediğini söyleyip mutlaka ilgileneceğine söz verdi. Sonra ne oldu? Bir saat kadar sonra Octagon'un başkanı aradı. Bana bu dedikoduyu nereden duyduğumu sordu. O zaman mı rüşvet teklif etti size? O şekilde olmadı. Octagon'la anlaştığımıza inanamıyorum Doktor Banks, dedi Rizzoli. Bir kere nasıl olsa olan olmuştu. Ölüleri geri getiremezdiniz. Bu trajediyi pekala sevaba dönüştürebilirdiniz. Rizzoli'nin sesi alçaldı ve birden çok yakın arkadaşıymış gibi konuşmaya başladı Victor'la. Bu mudur yani? Milyonlarca para avukatların cebine gireceğinde hiç olmazsa bir hayır yapalım da vicdanımız rahatlasın. Bunu ben değil siz söylüyorsunuz dedektif. Peki rahibe Ursula'yı nasıl satın aldılar? Bunu isterseniz Boston başpiskoposuna sorun. Eminim onlarla da bir anlaşma yapılmıştır. Rizzoli biraz durup Greystones Manastırı'nı getirdi gözünün önüne. Yeni çatı, tamiratlar, o yoksul rahibeler binanın yenilenmesi için gereken onca parayı nereden bulacaktı ki? Mary Clement'ın sözleri geldi aklına. Cömert bir bağışçı imdadımıza yetişti, demişti. Kapı açıldı. Crowe elinde suyla içeri girip bardağı masanın üzerine koydu. Victor sinirli sinirli hemen bardağa sarılıp kocaman bir yudum aldı ağzına. Başta oldukça sakin, hatta küstah takılan o adam gitmiş, yerine suyu sıkılmış, kendine güveni tamamen kaybolmuş bir adam gelmişti. Yalnız birkaç damla hakikat daha kalmıştı sıkılması gereken Victor'dan. Rizzoli son hamlesini yaparken biraz daha yaklaştı Victor'a. Boston'a gelmenizin gerçek sebebi neydi Doktor Banks? Size söyledim. Mauro'yu görmek istiyordum. Octagon istedi değil mi gelmenizi? Victor biraz daha su aldı ağzına. Onlar istedi değil mi? Endişeleniyorlardı. Neden? Sermaye kurulunun hedefi haline gelmişlerdi. Hindistan'da olanlarla ilgili değil ama. Van Orta yaptıkları büyük bağıştan dolayı sorgulama büyüyebilirdi. Eğer sorgulanırsak aynı ağızdan konuşmamız gerekiyordu. Bundan emin olmak istediler. Onların adına yalan söylemenizi mi istediler? Hayır. Sadece konuşmamı. Sadece bu kadar. Hindistan'daki olaydan bahsetmememi. Peki ya sizden şahitlik yapmanız istenseydi doğruyu söyler miydiniz Doktor Banks? Yani bir cinayetin üstünün kapatılmasına yardımcı olmak için para aldığınızı söyler miydiniz? Bir cinayet yok ortada. Bu bir kazaydı. Bu yüzden mi geldiniz Boston'a? Ursula'yı da sessiz kalmaya ikna etmek için mi? İnsanları yalanlarınızı alet etmek için mi? Yalan yok ortada. Sadece sessiz kaldım. Sonra birden bir şekilde işler sarpa sardı. Howard Redfield adında bir başkan yardımcısı çıkıp Adalet Bakanlığı ile görüştü. Sadece görüşmekle kalmayıp yanında birini de götürdü. Hindistan'dan şahitlik yapmak üzere getirdiği bir kadını. Victor başını kaldırıp hayretle Rizzoli'ye baktı. Rol yapmadığı kesindi. Ne şahidi? Baradan bir şahit. Kurtulmayı başaran cüzdanlılardan biri. Şaşırdınız mı? Ben hiçbir şahit falan tanımıyorum. Köyünde olup biteni görmüştü. O fabrikadan gelen adamların insanları bir yere istifleyip ateşe verdiğini görmüştü. Arkadaşlarının ve ailesinin kafalarına nasıl vurulduğunu görmüştü. Gördüğü ve bildiği şeyler Octagon'un sonu olurdu. Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bana kimse kurtulan biri olduğunu söylemedi. Her şey ayyuka çıkacaktı. Kazayı örtbas etme, rüşvetler. Siz yalan söyleyebilirdiniz ama rahibe Ursula... Tanrı'ya yemin etmiş bir rahibeyi nasıl kafalayabilirdiniz ki? Ne garip değil mi? Namuslu bir rahibe çıkıp bütün planı bir anda bozabilirdi. Ağzını açtığı anda 85 milyon dolar bir anda havaya uçacak. Bütün dünya Aziz Victor'un tacının nasıl elinden alındığına şahit olacaktı. Sanırım burada işim bitti, dedi Victor. Ayağa kalktı. Uçağı mı kaçıracağım yoksa? Elinizde bir fırsat vardı. Kendinize göre geçerli sebeplerinizde. Geçerli sebep mi? Dedi Victor sahte sahte gülerek. Bir rahibeyi öldürmek için mi? Başpiskoposu da suçlayın istersiniz. Çünkü eminim o da az para almadı bu işten. Oktagon size ne vaat etti? Eğer Boston'a gelip problemi kökünden halledersiniz, daha çok para vereceklerini değil mi? Önce beni cinayetle suçladınız, şimdi de beni Oktagon'un tuttuğunu söylüyorsunuz. Sizce hangi üst düzey biri bir kazayı örtbas etmek için cinayet işleme riskini göze alır? Victor başını salladı. Hiçbir Amerikalı Bofal'daki olay için hapse konulmadı. Barry için de aynı şey olacak. Şimdi gidebilir miyim acaba? Rizzoli Crow'a bir bakış attı. Crow keyfi kaçmış gibi başını salladı. Olay yeri incelemeden gelen cevabın olumsuz olduğunu bildiren bir işaretti bu. Rizzoli, Victor'u sorguya çekerken olay yeri inceleme ekipleri de kiralık arabasında araştırma yapmış ama anlaşılan ki hiçbir şey bulamamışlardı. Onu tutuklamak için ellerinde tek bir kanıt yoktu. Şimdilik gitmekte özgürsünüz Dr. Banks ama tam olarak nerelerde olacağınızı bilmek zorundayız. San Francisco'ya gidiyorum, adresim sizde var. Victor kapıya yöneldikten sonra bir an durdu ve dönüp Rizzoli'nin yüzüne baktı. Gitmeden önce dedi, benimle ilgili bir şey bilmenizi istiyorum. Nedir Dr. Banks? Ben bir doktorum. Bunu unutmayın dedektif, ben hayat kurtarırım. Kimsenin hayatını almam. Mara, Victor'un sorgulama odasından çıktığını görmüştü. Başı dimdik, hiç sağına soluna bakmadan yürüyordu. Mara'nın oturduğu masanın yanından geçerken de duruşunu değiştirmedi. Mara sandalyeden kalktı. Victor başını mağaraya döndürmeden durdu. Sanki ona bakmaya dayanamayacakmış gibi bir hali vardı. Neler oldu? Diye sordu mağara. Ne olacaktı ki? Bütün bildiklerimi söyledim onlara. Bütün gerçeği. Senden de beklediğim buydu zaten. Hep dürüst olmanı bekledim. Şimdi gitmek zorundayım. Uçağa yetişmem gerek. Mara'nın cep telefonu çaldı. Mara başını eğip çağrıya cevap vermek üzere telefonuna baktı. Bence buna cevap versen iyi olur, dedi Victor asabi asabi. Belki de bir cesetin sana ihtiyacı vardır. Ölüler özen gösterilmeyi hak eder. İşte aramızdaki fark bu Mara. Sen ölülere özen gösteriyorsun, bense canlılara. Victor giderken arkasından baktı Mara. Bir kere bile dönüp bakmadı ona Victor. Telefonu çalmıyordu artık. Telefonu çıkarıp ekrana baktı. San Francisco Hastanesi'nden aramışlardı. Ursula'ya yapılacak ikinci beyin elektrosunun sonucunu bekliyordu ama şu anda bununla ilgilenemezdi. Zira hala Victor'un son sözlerini hazmetmeye çalışıyordu. Rizzoli özür dileyen bir yüz ifadesiyle sorgu odasından çıkıp yanına geldi aceleyle. Sana dinletirmediğimiz için özür dilerim, dedi. Herhalde nedenini anlamışsındır değil mi? Hayır anlamadım. Mara telefonunu çantasına atıp Rizzoli'ye baktı. Onu sana ben verdim. Cevapları sana ben verdim. Hepsini de teyit etti. Aynı Brofl olayı. Ölü kuşlar konusunda haklıydın. Ama sen beni odanın dışında tuttun. Sanki bana güvenmiyormuş gibi. Seni korumaya çalışıyordum. Neden korunacaktım ki? Gerçeklerden mi? Beni kullanan bir adamdan mı? Mara acı acı güldü ve çıkmak üzere arkasını döndü. Zaten hepsini bilmiyor muyum sanıyorsun? Mara direksiyonu sıkı sıkı tutmuş San Francisco Hastanesi'ne doğru gidiyordu. Dışarıda hafif hafif kar yağıyordu. Ölüm kraliçesi yeni bir olay için iş başındaydı yine. Arabayı park ederken her zamanki gibi rolünü en iyi şekilde oynamaya, halkın görmesine izin verdiği tek maskesini takmaya hazırdı artık. Ayrım sonu sayfa 359. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Bhopal. B-H-O-P-A-L. Union Carpet. U-N-I-O-N. C-A-R-P-I-D-E.